Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve konuğum Profesör Hamit Bozarslan. Hamit hoş geldin.
Hoş bulduk.
Profesör Bozarslan Paris'te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu kısa adıyla EHES'te öğretim üyesi. Ve herkes tanıyor tabii Hamit'i. Sık sık Ahval'e de konuk oluyor ve durumu değerlendiriyoruz. Genel kuş bakışı, Türkiye manzarası nasıl görünüyor? 2020'yi değerlendireceğiz. Bu son sohbetimizde 2020'nin son sohbeti olacak. 29 Aralık'ta konuşuyoruz kendisiyle. Şimdi genel olarak başlayalım Hamit. Sence Ocak 2020'den itibaren Türkiye'nin serüveni, Türkiye'nin akan hikayesi, hem iç politika hem dış politika açılarından baktığında genel çerçevesi itibariyle nereden nereye doğru evrildi, savruldu, artık nasıl adlandırırsak adlandıralım. Evet, değerlendirmen nasıl?
Evet, tabii bu değerlendirmeyi yapabilmek kolay değil. Çünkü hem çok şey değişti hem de genel dinamiklere baktığımız zaman pek bir şeyin değişmediğini görmekteyiz. Yani, Türkiye çok uzun bir süre boyunca krizlerle yönetilen bir ülke haline geldi. Erdoğanizmin temelinde, onu daha önce de konuşmuştuk, hareketlilik rejimi var, kriz rejimi var. Bu kriz rejiminin sonuna varılıyor mu sorusunu sorabilmek mümkün şu anda.
Erdoğanizm dedin, orada bir parantez açabilir miyim? Evet. Badenle araya girip. Yani bu Erdoğanizm mi yoksa Bahçeli'nin adına atfen devletizm, Erdoğanizm karması bir rejime doğru mu acaba sentezlendi?
Sanıyorum o sentez gerçekten var, yani o Türk-İslam sentezi deyiniz ona, radikal bir Türkçülük temelinde tanımlanmış muhafazakarlık deyiniz, Abdülhamit'ten bu yana gelen bir geleneğin tahkim edilmesini deyiniz. Fakat yani o senteze baktığımız zaman aslında 1970'lerin sonunda oluşan radikal bir sağ hareket var Türkiye'de. Bu radikal sağ hareket hem Batı'ya karşı bir hareket, hem elitlerin, Türk elitlerinin milletlerine ihanet ettiğini düşünen bir hareket, komplo teorileriyle ilerleyen bir hareket, Türklüğün bir tarihsel misyona sahip olduğunu, bu misyonun cihan hakimiyeti mefkuresi olduğunu dile getiren bir hareket. Ve bu hareket şu anda Erdoğan rejiminin diyelim resmi söylemini ya da resmi ideolojisini oluşturmakta. Ki bu ideoloji aynı zamanda o dönemde MHP'nin ideolojisiydi. Yani Osman Turan gibi birisini ele aldığınız zaman, Sadık Bayrak, Albayrak gibi birisini ele aldığınız zaman bunlar İslamcılık ve MHP arasında gidip gelen kişilerdi. Yani orada bir sosyolojik devamlılık var. O sosyolojik devamlılık 2000'lerde biraz gözden kaçtı. 2000'lerde gözden kaçtı çünkü koşullar çok daha değişikti. AKP bir deradikalizasyon sürecinden geçmekteydi hem içte hem dışta. Sola bir açılım yapmak zorunda kalmıştı. Kürt hareketine bir açılım yapmak zorunda kalmıştı. Orta sınıfları kazanmak istemekteydi. Avrupa'ya, Batı'ya göz kırpmak zorundaydı. Bu açılımlar olmasaydı AKP'nin iktidara gelebilmesi son derece zor olurdu. Fakat yani şu anda görüyoruz ki bu pragmatik dönemden sonra yeniden varılan nokta 1970'lerde oluşan bu ideoloji. Ve bu ideoloji sadece bir ideoloji olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda 1970'lerin sonunda çok açık bir şekilde bir mafya yapılanmasına girildiğini de görmekteyiz. Bir kartel olgusunun oluşması, paramiliter bir dinamiğin oluşması, komando kamplarının oluşması 1990'larda bu susurluk şeklinde ortaya çıkmıştı. Yani burada çok ciddi bir devamlılık var. Fakat artık yani bir rejim haline gelmiş bir sistemden bahsedebiliriz artık.
Hı hı. Şimdi burada yani Çakıcı özellikle bu kısmi aftan ve tartışmalı aftan sonra Alaaddin Çakıcı'nın dışarı çıkmasıyla birlikte bu daha görünür ve daha duyulur bir hale gelen bir söylem de işin içerisine girdi. Aslında diyeceksin ki Sedat Peker'le zaten biz bunu Barış Akademisyenlerine yönelik kanlarında banyo yapacağız söylemiyle zaten başlamıştı denebilir. Sedat Peker aslında daha çok o zamanlar, yani şimdi dışarıda, o zamanlar yani 2 yıl önce kadar Milli Görüş'le daha yakınlaşmış gibi gözüküyordu ya da onların yanından sesleniyordu diyelim. Ama Çakıcı bu kez çıkışlarıyla biraz da damgasını vurdu tabii yılın geri kalan ikinci yarısına diyelim. Daha çok MHP'nin yanından seslenen bir, duyulan bir ses oldu. Bu senin öne sürmüş olduğun ya da sunmuş olduğun tablonun içerisinde aslında daha sanki perçinlenen bir parça gibi duruyor resmin içerisinde.
Perçinlenen bir parça gibi duruyor. Sadece Çakıcı'dır söz konusu değil. Yani 1990'lardan bahsederken yani bir yandan Çakıcı var, diğer yandan ağır olgusu var, susurluk olgusu var. Ve bu susurluk olgusu ağır yoluyla, kısmen Süleyman Soylu yoluyla bugün tamamen perçinleşen bir nokta, bir konum haline almış durumda. Yani orada bir kesinlikle bir devamlılık var. Bu devamlılık artık devlet düzeyinde resmi bir müsamahanın ötesinde bir himaye gören, hatta devletin özünü oluşturan, rejimin özünü oluşturan bir boyut kazanmak.
Özüyle buluşan belki.
Ya da özüyle buluşan bir nitelik kazanmakta. Yani bunun şeceresini daha önce de konuşmuş muydu bilmiyorum.
Konuştuk.
Teşkilat-ı mahsusaya kadar götürebilmek mümkün mü? Yani İttihat ve Terakki'nin oluşumunda bir kartel olgusu var, bir paramiliter yapılanma olgusu var. Teşkilat-ı mahsusa hem devletin özünü oluşturan hem de devletin kenarında marjinal bir şekilde marjlardan yola çıkarak kurulan bir teşkilat. Yani orada devletin gerçekten devlet mi diyelim artık onu da çünkü Türkiye için artık bir devlet kavramını da kullanabilmem en azından Weberian açısından bir yaklaşımdan yola çıkarak çok zor. Rejimin diyelim özünü oluşturan bir olgu belki gerçekten de rejim bu şekilde hem ideolojik olarak 1970'lerde geliştirilen o tezlerle buluşarak hem de susurlukla buluşarak MHP'nin 1970'lerdeki geleneği ve birikimiyle buluşarak belki özüne kavuşuyor. Evet.
Devletin kartelleşmesi 2020'ye özgü bir olgu mu sence?
Devletin kartelleşmesi kesinlikle 2020'ye özgün bir olgu değil. Yani çok daha eskiye gitmekte. Yani orada da İttihat ve Terakki meselesini ele alabiliriz. İttihat ve Terakki tam bir kartel niteliğine sahip. Hatta üç paşanın temsil ettiği yani üç paşaların hikayesi herkes biliyor bunu. Üç paşanın temsil ettiği bir kartel.
Enver Talat ve Cemal'den söz ediyorsun.
Enver Talat ve Cemal'den bahsediyorum ve bunların ötesinde yani bunların her birisinin neredeyse birer özel ordusu bulunmakta, özel bir teşkilatı bulunmakta. Bunların ötesinde Bahattin Şakir, Doktor Nazım gibi şahsiyetler son derece özel bir yapı içerisinde çalışabilmekteler. Yani o devletin kartelleşmesi kesinlikle yeni bir olgu değil. Devletin kartelleşmesi 1990'larda çok açık bir şekilde ortaya çıktı. O yüzden yani sürekli ısrarla dile getiriyorum yani 1990'ları muhakkak yeniden ele almak gerekiyor, yeniden çalışmak gerekiyor. Yani o şecere çok uzun bir şecere fakat yani sanıyorum hiçbir zaman bu denli bir perçinleşme olgusu yaşanmamıştı. En azından Cumhuriyet Türkiye'sinde.
Peki bu bugüne baktığımızda yani çizdiğin, verdiğin tarihsel perspektif açısından baktığımızda devletin, kartel devletin günümüze uyarlanmış halinde 2020'ye damgasını vuran halinde ne gibi özellikler var eskisiyle benzerlik taşıyan? Çünkü o zaman tamam Enver Talat, Cemal, Bahattin Şakir, Doktor Nazım falan diyorduk. O tabii bir nevi kök idi. Ama şimdi ne? Şimdi nasıl bir parçalanma söz konusu? Çünkü şundan soruyorum bunu. 2020 galiba şöyle bir soru işaretini ortaya koydu. Önemli bir soru bu. Yani Nisan 2017 referandumuyla başlayan tek adamlaşma, yani başkanlık sistemi dediğimiz yetkinin tümüyle sarayın içindeki tek kişiye yani Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, verilmesi, onda toplanması. Personal governance dediğimiz, personalized governance dediğimiz İngilizce'de kişiselleştirilmiş yönetim meselesi bir tarafta duruyor ama bugünkü yani 365 günkü uygulamalara baktığımızda sanki ülkeyi Erdoğan o arzu ettiği şekilde tek başına yönetemiyor gibi. Yani sanki bir tarafıyla böyle gözüküyor ama soruyu sormak gerektiğinde karşımıza çoklu bir yapı çıkıyor. Kim kimi yönetiyor ve Türkiye'yi kim yönetiyor sorusu 2020'nin ana sorusu galiba.
2020'nin ana sorularından birisi en azından diyelim. Olup bitenler Erdoğan'ın istemediği şeyler değil. Erdoğan'ın kırmızı ışıkları yakma kapasitesi var. O kırmızı ışıkları yakmadığını kesinlikle biliyoruz, görüyoruz. Bunu değişik vesilelerle gördük. Yani bir yandan hukukta reformdan bahsederken Diğer yandan Kavala ya da Demirtaş konusunda söyledikleri kırmızı ışıkları yakmaya kesinlikle niyetli olmadığını ya da yeşil ışıkları yakmaya kesinlikle niyetli olmadığını göstermekte. Yukarı Karabağ'da olanlara baktığımızda bu noktada ışıkların rengini değiştirmeye kesinlikle niyetli olmadığını orada da görüyoruz. Hatta Avrupa'ya yönelik açılımı da görüyoruz. Herkesten Erdoğan işte artık bundan sonra Avrupa'ya bakacağız, Batı'ya bakacağız söylemi dile getirdiğini düşünüyor. Ama metinlere baktığımız zaman Erdoğan tam da bunu söylemiyor. Tamam, yeniden Avrupa'ya yaklaşacağız ama madem ki biz bu yaklaşımı gerçekleştiriyoruz, o zaman da Avrupa bizim önümüzde diz çöksün, bütün konu haklı olduğumuzu kabul etsin diyor. Yani o yüzden sanıyorum olup bitenler Erdoğan'ın isteğinin dışında değil. Orada bir Onu da daha önce de dile getirmiştik sanıyorum. Bir Führer prensip olgusu var. Yani liderin istemediği şey olmuyor. Dediği her şey olmuyor. Fakat liderin istemediği şey kesinlikle olmuyor. Bu alanda da böyle, dış politikada da böyle, paramiliterleşme olgusunda da böyle, kartelleşme olgusunda da böyle, Kürt meselesinde böyle, insan hakları meselesinde böyle, Avrupa'ya yaklaşımda da bu tür bir olgu var. Fakat onun ötesinde kartelden bahsederken kartelin bütün bileşenleri hemen hemen kendi özel bir yapıya sahip olan bileşenler. Yani Avrasyacıların kalkıp Erdoğan'ın emrine gireceğini düşünebilmek çok çok zor. Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın bir emir eri olacağını düşünebilmek çok zor. Devlet Bahçeli'nin kalkıp kendi mirasını reddederek AKP'nin bir uzantısı olacağını düşünebilmek çok zor. Bunların hepsinin amacı aslında devlet pastasında ki bu devlet pastası hem güvenlik pastası, hem sembolik bir pasta, hem ekonomik bir pasta. Ekonomik olarak nelerin olup bittiğini hepimiz görüyoruz. Yani en azından vergi aflarından yola çıkarak ya da ihalelerden herkes bu pastayı herkes bu pastadan bir önemli bir parçaya sahip olmak istemekte ve bunun için bunlar tabii yani ellerinden gelirse yarın kanlı bıçaklı bir savaşa da girebilirler. Ve susurluk buydu. Yani susurluk sadece devletin yanı sıra bir yapılanmanın olması değildi. Aynı zamanda üniformalı çetelerin birbirine girmesiydi. Ve bugün oluşan kartelleşme olgusu da bunu göstermekte. Bir yandan 1990'larda olmayan tek adam olgusu var. İstemediği şeyi gerçekleştirmeyen bir tek adam olgusu var.
Şimdi önemli bir nokta bu. Bu dile getirdiğim nokta. Yani bir parçalı yapılaşma olgusu var. Hiçbir zaman görülmediği ölçüde, belki derinlikte daha derinleşmiş bir parçalı yapılaşma olgusu var. Şimdi bir tarafıyla hani senin çizdiğin tablo içerisinde niyeti dışında herhangi bir şey olmasına izin vermeyen bir liderlik yapısından söz ediyorsun. Erdoğan'ın kişiliğinde somutlaşan ama diğer taraftan da sanki bazı yorumlara baktığımızda Erdoğan'da bir ikirciklenme sanki varmış gibi de gözüküyor. Yani şundan ötürü olabilir. Yani ne zaman mesela Turgut Özal ekonomik reformları belli bir noktaya getirdiğinde kaçınılmaz bir şekilde siyasi reformlara, özellikle Kürt meselesinin çözümünde yönelmeye başladığı anda hareketlenmiş olan o bir takım yapılar vardı 1980'lerin sonundan itibaren ve bu giderek daha sonra işte kendisinin ölümü öncesinde iyice daha kendini belli etti. Turgut Özal'ın ani ölümüyle 1993 ve sonrası yaşandı. Biliyorsun bunu. Demirel o sıralarda işte yeniden sivrilmekteydi. Erdal İnönü ile beraber Kürt realitesini tanıyoruz dedi. Önce bir bahar havası varmış gibiydi. Fakat daha sonra işte malum 90'lar yaşandı. Zaten senin hep sürekli olarak odaklandığın dönemde bu. Şimdi Erdoğan bunların hafızasına sahip aslında. Şöyle düşünüyor mu acaba diye de sordurtuyor insana. Bu ikirciklilik var mı diye sorarken, düşünürken. Yani ben öyle bir takım çevrelerle kartel parçalarını bir araya getirerek ittifak kurdum ki bunlar zaten yani benimle beraber oldum olası süre giden bir şeyde dönemde benimle beraber olamayacaklar. Çünkü genlerimiz farklı. İdeolojik genlerimiz farklı. Bunlar beni yerler mi? Dolayısıyla bilinen tavrı da zaten Erdoğan'ın kalıbı da ittifak yapıp ondan sonra onu kurduğu ittifakları yeri gelince safralaştırıp atmak. Şimdi Bir kesim şunu soruyor. Yani artık o yolun sonuna geldi. Yani artık Bahçeli blokajıyla, Ergenekon yapıları diyelim istersen o blokajla, Perinçek yapılarının blokajıyla, militaristlerin, eski subayların blokajıyla karşılaşıyor mu acaba? Ve yeni bir şeye mi yöneliyor? Yoksa bu acaba bir yanılsama mı? Yani hala hakim mi? Bu konuda ne denebilir? Yani senin yorumun ne bu yorumlara ilişkin olarak?
En azından 29 Aralık'tan baktığımızda Erdoğan'da büyük bir değişim olduğunu görmek gerçekten mümkün değil.
Değil.
Fakat 2020 yılında 20'de sanıyorum ki bu 2019'da da başlamıştı zaten. Diğer bazı değişimler oldu. Yani konuşmanın başlangıcında da söylediğim gibi çok uzun bir süre Türkiye krizlerle yönetildi. Ve Erdoğan krizi bir iktidar aracı olarak kullanabildi. İktidar mühendisliğinin temelinde kriz vardı. İçte bir kriz, dışta bir kriz. Yani krizlerin frekansı neredeyse baş döndürücü bir niteliğe sahipti. Öyle geliyor ki bana bugün artık bu krizlerle yönetim sistemi bir noktaya vardı. Bu krizlerle yönetim sisteminin
Yani
kalkıp
doyum noktasına mı vardı?
bir doyum noktasına vardı ve kalkıp da bugün bu krizlerin yeniden vatandaşları harekete geçirmesi, krizlerden yola çıkarak yeniden aidete biat ilan edilmesi, Erdoğan'a yeni bir bağımlılık kazandırılması bana çok zor gelmekte. Krizlerle hem içte hem dışta artık bir heyecan yaratabilmek mümkün değil. Ve 2019'un sanıyorum en önemli iki gelişmesi de Covid krizi. Ki bu Covid krizinin ne kadar berbat bir şekilde yönetildiği ve sistemin tümüyle yalan üzerinden bu krizi yönetmeye çalıştığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Ve ikincisi ekonomik kriz. Ki bu ekonomik kriz Erdoğan'ın faiz enflasyon teorisinin tümüyle çökmesiyle sona erdi. Kalkıp bundan sonra büyük bir heyecan yaratabilmekken, milyonları sokaklara dökebilmekken, reis bizi Afrin'e götürdü diyebilmek bana giderek daha zor bir daha da zorlaşmakta. Bunun doğurduğu sonuç çok yoğun bir sosyal yorgunluk. Sosyal yorgunluk genellikle bir iktidar kaynağı olabiliyor. Değişik iktidarlar Arap aleminde bunu gördük, İran'da görüyoruz, Rusya'da görüyoruz. Sosyal yorgunluğu kendi devamlılıklarını sağlamak için kullanabiliyorlar, bir kaynak olarak kullanabiliyorlar. İnsanların kendi kaderleri dışında hiçbir şeyle uğraşamadığı, kalkıp bir hareket oluşturamadığı, bir alternatif oluşturamadığı bir türden bir sosyal yorgunluk. Ki Türkiye'de muhalefetin son derece zayıf olması da bu sosyal yorgunluğun bir kaynak olarak kullanılmasını mümkün kılmakta. Yani benim görebildiğim kadarıyla şu anda Erdoğan rejimi artık bir kriz rejiminden giderek belki çıkmaya çalışmakta. Fakat bu kriz rejiminden çıkmak bir alternatif, yeni bir alternatif oluşturmayı ya da bir reform programına dönmeyi bence en azından şu anda mümkün kılmamakta. Bunun yerine yapılan muhalefete son derece sert bir şekilde saldırmak, Kürt hareketine son derece sert bir şekilde saldırmak, sentakste en ufak bir değişiklik yapmamak, fakat aynı zamanda bu sosyal yorgunluğu, sosyal yorgun katmanı belki pasifizmden yola çıkarak, pasiflikten yola çıkarak sosyal bir taban haline getirmek. Bu nereye kadar gidecek? Tabii bunu bilebilmek çok zor. İki bir gelişme Avrupa ve ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Bunu da şu andan kestirebilmek çok zor. Sanıyorum orada da bazı bir pragmatik bir dayatma söz konusu. Çünkü sürekli kriz halinde bir rejimin kalkıp bir güvenirlik kazanabilmesi söz konusu olamazsa ve ya Fransa ile ya İtalya ile ya Almanya ile ya Hollanda ile ya ABD ile sürekli bir kavga halinde olan bir rejimin kalkıp dışarıda bir prestij sahibi olabilmesi söz konusu olamazsa orada da belki bir kriz rejiminin ya da krizle yönetim sisteminin bir sonuca bir doyum noktasına vardığına artık kendisini yenileyemeyeceğini düşünebiliriz. Tabii bunlar dediğim gibi yani şu anda görülebilen şu anda kendimize sorabildiğimiz sorular. Bu soruların cevabını 2020 vermedi bize. 2021'de yeni bir gelişim olabilir mi? Erdoğan hübris hayalinden, tahayyülünden, tanrılaşma hayalinden, çok büyük bir güç sahibi olma hayalinden çıkabilir mi? Daha pragmatik noktalara gelebilir mi? Bunları kestirebilmek çok zor. Ve orada eğer bir pragmatik bir çizgiye yeniden dönme söz konusu olursa şu andaki müttefiklerinin çok ciddi bir güç sahibi olduğunu da hesaba katmamız gerekiyor. Fethullah Gülen'in elinde belli bir güç vardı fakat bu sınırlı bir güçtü. Şu anda söz konusu olan güç, Susurluğ'un gücü, söz konusu olan güç, Avrasyacı generallerin gücü, Ergenekon mühitlerinin gücü, bu güçlerin kalkıp, bunlar çok ciddi silahlı güçler, bunların silahlı kaynaklara ulaşma imkanları var. Dış politikayı bunlar belirliyor. Büyük bir ölçüde Suriye'deki, Rojava'daki dış politikayı belirleyen bunlar, Libya'daki dış politikayı belirleyen bunlar, kalkıp bunların ellerindeki gücü rahatlıkla, ellerindeki güçten rahatlıkla vazgeçebileceklerini pek düşünemiyorum. Fakat 2021 için tabii şu anda bir öngörüde bulunabilmek gerçekten çok zor.
Çizdiğim bu tablodan Erdoğan'ın kıstırılmış bir lider, köşeye sıkıştırılmış bir lider ya da kuşatılmış bir lider diyelim belki görüntüsü çizdiği.
Kıstırılmış bir köşeye kıstırılmış bir lider. Çünkü dediğim gibi yani şu anda olup bitenlerin hiçbir şey, yani olup biten hiçbir şey onun isteğinin dışında olup biten bir şey değil. Fakat yarın eğer bir çizgi değişimine, bir hat değişimine girmek isterse o zaman diyorum bugünkü müttefikleri bu değişime pek izin vermeyebilirler.
Yani opsiyonları zincirlenmiş bir lider o zaman.
Bunları kendi opsiyonlarını zincirletmiş bir lider.
Lider diyebiliriz. Şimdi bir tarafıyla bu dış politikaya değinir gibi oldun ama bir şey daha var. Yani o da son yapılan araştırmalarda hem siyasi parti tercihleri açısından baktığımızda seçmenin, kitlelerin hem de kimlik kutuplaşmaları, kimlik eksenli kutuplaşmalara baktığımızda belki, bilmiyorum, senin yorumunu merak ediyorum tabii, daha da donuklaşma, daha da durağanlaşma, daha da derinleşen bir kilitlenme sanki söz konusu gibi. Son araştırmalarda eskiden şeyi görüyorduk, yani kimliklerin ördüğü duvarların arkasında birbirinden uzaklaşan, birbiriyle konuşmayan, birbiriyle iletişim kurmaktan uzak duran kimlik kümeleri görüyorduk. Şimdi yani bir kararsızlarda da bunu görüyoruz. Yani kendi kimliğine ait olduğunu, olmadığını düşündüğü siyasi partilere de temayül yok. Yani akışkanlık yok siyasi partiler arasında. Bu 2020'ye özgü bir olgu ise eğer, buradan 2021'e bakışta ne söyleyebiliriz?
Sanıyorum o konuda çok ciddi bir değişim beklememek gerekiyor. Çünkü sosyal yorgunluktan bahsettim.
Ben de ondan sordum zaten.
Büyük bir ihtimalle çok büyük bir kırgınlık var. Büyük bir ihtimalle çok bir ciddi bir güvensizlik var. Fakat şunu da biliyoruz. Birçok ülkede tutanakları, zaman ve mekana güveni sağlayan tutanakları yıkan lider tek tutanak haline geliyor. Bu tutanağın aynı zamanda fonksiyonu şu: kendi devamlılığını sağlayabiliyor fakat bu devamlılığı sağlarken her türlü alternatifi dışlayabiliyor ya da yok edebiliyor, çürütebiliyor. Bugün muhalefetin kalkıp yükselememesi bunu çok açık bir şekilde göstermekte. Muhalefet kalkıp Erdoğan'ın dayattığı kimlik denkleminin ötesine gidememekte. Ve bu kimlik denkleminin ötesine gitmek Kürt meselesini kabul etmek anlamına gelmekte. Eğer muhalefet yarın şöyle bu şekilde bu kimlik denklemini tümüyle reddederse, hem içte hem dışta tümüyle reddederse ve sorunu demokrasi sorunu olarak ortaya koyarsa ve bu demokrasi sorunun temelinde de Kürt meselesinin olduğunu kabul ederse, o zaman büyük bir ihtimalle taşlar yerinden oynayabilir. Fakat şu anda Erdoğan kendi isteğiyle köşeye sıkıştırılmış durumda. Fakat bu köşeye sıkıştırılan Erdoğan aynı zamanda muhalefeti de köşeye sıkıştırmış durumda. Muhalefetin kalkıp bugün ne dış politikada ne Kürt meselesinde söyleyebilecek en ufak bir şeyi yok, sözü yok ve ekonomi ya da Covid meselesinde sosyal oluşturulan ya da oluşan sosyal yorgunluk bugün Erdoğan tarafından bir kaynak olarak kullanılabilmekte. Bir devamlılık, kendi iktidarının devamlılığını sağlayan bir kaynak olarak kullanılabilmekte. Muhalefette böyle bir gelişim olur mu? En azından 2020'de böyle bir değişim görmedim.
Evet, ileriye dönük de bir işaret görmüyorsun o zaman. Onu da mı söylüyorsun?
En azından şimdilik ileriye dönük
görmüyorsun. İleriye dair bir şey söyletecek bir şey yok diyorsun. Aslında
Yani
tarihin bir... Evet.
Biden meselesinde muhalefetin kalkıp neredeyse Biden'ı azarlaması, lütfen Türkiye'nin işlerine karışmayın demesi bile varılan noktanın ne kadar ciddi olduğunu ya da vahim olduğunu göstermekte.
Aslında demin işte Kürt olgusundan bahsettin. Bu tarihin garip Türkiye'ye özgü bir tekerrür mü desek, acı bir cilvesi mi desek, az önce Turgut Özal'dan söz ettik, Süleyman Demirel'den, Erdal İnönü'nden söz ettik. Hepsi Kürt olgusu ile yüz yüze ciddi bir şekilde geldiklerinde karşılarında onun antitezini, yani o eski devletin yapılarını buldular. Şimdi Erdoğan döndü, dolaştı, çeşitli yolları denedi, ara yollara girdi, çıktı, ana yollara girdi ve 2020'nin herhalde sonlarına doğru dayandı. Yine Kürt olgusuyla yüz yüze geldi ve o sınavı verememe noktasına doğru sürüklenmiş durumda. Bu doğru bir tespit mi?
Bu tarihsel olarak doğru bir tespit. Ve bu tespiti doğrulayan diğer bir olgu var. Pen Sabahattin'in yazılarını okumak gerekiyor. Pen Sabahattin Ermeni meselesinde mesela bunun şiddetle çözülemeyeceğini, bunun ancak ve ancak adim bir merkeziyetçiliğin kabul edilmesi ve Ermenilere şu ya da bu şekilde bir özellik kabul tanınmasıyla çözülebileceğini dile getirmekteydi. Prens Sabahattin Arnavutluk'taki kalkışmanın şiddetle bastırılamayacağını, Arnavutluk meselesinin kabul edilmesini gerektiğini dile getirmekteydi. Yani Prens Sabahattin'in bu konuda o kadar çok yazıları var ki, biz gidip ülkelerini işgal ettik ya, ve şu anda kalkıp onları şiddetle yok etmeye çalışıyoruz. Bu bir çözüm değil diyordu.
Hı hı.
Yani Prens Sabahattin'den 100 yıl sonra bu sefer Kürt sorunu içinden bağlamında aynı şeyi görmekteyiz. Hı hı. İşte 1908'de İttihat ve Terakki iktidara geliyor. 1908'de İttihat ve Terakki'nin söylemi, işte tamam biz sizi tanıyoruz, çoğul bir ülkeyiz vesaire. Fakat madem ki sizi tanıdık vesaire, karşı yaptığımız haksızlıkları tanıdık, şu anda Türklüğün emrine giriniz ve Türklüğün üstünlüğünü kabul ediniz söylemiydi. Halbuki o dönemde hem Ermenilerin hem diğer azınlıkların söylemi yeni bir Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulması ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni temeller üzerinde yapılandırılması, eşitlik temelinde üzerinde yapılandırılması, özgürlük temelinde yapılandırılması ve bu olmadığı için de soykırım söz konusu oldu. Ve 100 yıl sonra, tabii şu anda soykırım koşullarında değiliz, aynı şeyi görüyoruz.
Hmm.
Orada da bir tarihsel devamlık söz konusu. İttihat ve Terakki Abdülhamid Devleti'nin 3 ayda, 4 ayda tümüyle ilga etti. Fakat Abdülhamid'in bıraktığı mirastan başka bir mirasa sahip olamadı. Başka bir miras, bu mirastan sıyrılmak istemedi ve Abdülhamid'in hikmeti de hükümetine sahiplendi ve bunu radikalleştirdi. Erdoğanizm post Kemalist sistemi çok kısa bir sürede bertaraf edebildi. Fakat aynı zamanda varlık sebebini başka yerlerde arayamadı. İster istemez post Kemalist devletin, Kemalist devletin ve post Kemalist rejimlerin bıraktığı mirasa yeniden sahiplendi. Ve bu mirasa sahiplenme aynı zamanda mirasın radikalleştirilmesi anlamına da gelmekte.
Sertleştirilmesi tabii, radikalleşmesi.
Evet. Bunu çok açık bir şekilde göstermekte. 91'de biz Kürt realitesini tanıyoruz diyor. Fakat 92 Nevroz'una baktığımız zaman tam anlamıyla bir katliam yoluna giriliyor. Ve çok daha radikal bir sistem baskıyla Kürt meselesi sürdürmeye çalışılıyor. Yani orada bir talihsizlik söz konusu mu, yoksa artık üstünlükten feragat edememe söz konusu. Türklüğün üstünlüğünden feragat edememe söz konusu.
Evet.
Üstünlüğünden feragat edemediğiniz zaman, ki buna muhalefet de dahil, o zaman kalkıp Kürt meselesini kabul edebilmeniz ve Kürt meselesini meşru bir mesele olarak görebilmeniz, Türkiye'yi yeni yapılar üzerinde tahayyül, yeniden kurulabilecek bir ülke olarak tahayyül edebilmeniz mümkün olamıyor.
Evet. 2020'de yine bu açıdan bakalım. Yani devamlılık anlamında ve sertleştirme, radikalleştirme süreçleri açısından bakalım. Peş peşe bazı adımlar geldi. Bu adımların bazıları, örnek vermek gerekirse, bekçilere çok geniş yetkilerin tanınması, işte sosyal medya ile ilgili olarak yavaş yavaş tedrici olarak baskının artırılması, işte en son olarak da Tabii çoklu baro meselesi söz konusu. Bunlar yani savunmanın, yargının savunma sadece iddia tarafı ya da yargı tarafı değil, yargıçlık tarafı değil, savunma kesimine de yüklenilmesi. Türk Tabipleri Birliği gibi bir meslek kuruluşuna korona üzerinden yüklenilmesi. İşte HDP'nin kapatılma tehditleri, HDP'lilerin ve Kürtlerin itlafı üzerine kurulan bir söylem. Ama somut olarak da peş peşe adımlar geldi. En son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tepkilerin öncesinde ve sırasında mecliste sivil toplum kuruluşlarına doğrudan doğruya müdahale, aşırı merkeziyetçi ve kontrolcü bir müdahale anlamını taşıyan, kayyım atamayı dahi beraberinde getiren derneklere vesaire bir yasa da geçmiş oldu. Bütün bunlar aslında bize bir şey söylüyor. Ama ne söylüyor, bunu senden duymak istiyorum. Yani bu, çünkü yoruma açık bir mesele. Bu istikamet alış nereye doğru gidiyor ve bu istikamet alış sırasında Türkiye'nin muhalif elitinin sürekli olarak belli bir legalizm çerçevesinde kalarak yani bütün büyük resmi görüp göremediği meselesi de aslında bir soru işareti. Neden tepkiler sürekli olarak sanki bir takım bir normalite yaşanıyormuş gibi oluyor? Bir uyanış hali, bir farkındalık hali, sanki sen ve ben dışarıdayız baktığımızda bunu göremiyor gibiyiz. Yani bu farkındalık halini, yanılıyor muyuz, yanılmıyor muyuz? Bunu nasıl açıklıyorsun? Bütün bu olup bitenleri bu çizdiğim çerçeve içerisinde.
Sanıyorum söz konusu olan birincisi topluma bir mesaj vermek. Sınırsız bir yetkiye sahibiz ve bu sınırsızlığı en had safhasına götürebiliriz.
Ucu açık.
Ucu açık. Bunun için kalkıp CHP'yi kapatmamıza gerek yok. Bunun için kalkıp Kılıçdaroğlu'nu tutuklamamıza gerek yok. Fakat istediğimizi yapabilir bir güçteyiz. Bu hem Erdoğan'ın verdiği bir mesaj, hem de kartelin diğer bileşenlerinin verdiği bir mesaj. MHP'nin verdiği bir mesaj. MHP bu ülkeye ben sahibim. Bu rejimin sahibi benim. Bu rejim benim rotamda ilerleyebiliyor diyebiliyor. Bunu ulusalcılar da bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Kaptan o ama rotayı biz çiziyoruz. Uçu açık bir radikalleşme. Ve bunun sahibi biziz. Bizim kalkıp kanun gibi, yasa gibi olgularla sınırlanmamız, kendimizi sınırlamamız, sınırlayabileceğimizi düşünmeyiniz. Anayasaya güvenmeyiniz, kanunlara güvenmeyiniz. Bizim irademiz, ki bu irade aynı zamanda tarihsel bir irade, Türk milletinin ebedi ve ezeli iradesi, bizim irademiz istediği bir şekilde, yani gerektiği bir şekilde ortaya çıkabilir.
Türk Devleti'nin değil mi? Türk Devleti'nin.
Kendisini Türk Devleti olarak gören aktörler. Burada düşünebiliriz. Mesela onu sanıyorum daha önce de bahsetmiştim. Nazi hukukçusu Hans Frank şunu söylüyordu. Führer'in iradesi Alman hukukunu temsil eder. Fakat Führer'in iradesinin kendisini ifade etmesi için hukuki bir temele sahip olması gerekmez. Böyle bir hukuk perspektifinden yola çıktığınız zaman, ki Mahmut Esat Bozkurt'un hukuk perspektifi de buydu, o zaman kalkıp hiçbir hukuki koşula bağlı kalabilmeniz mümkün olamaz. Ve bu mesaj sanıyorum çok açık bir şekilde verilmekte.
Atılan her adımda.
Evet, ve bunu sanıyorum CHP dışında ya da legal muhalefet dışında herkes görebilmekte. Fakat ikincisi söz konusu olan toplumun çökertilmesi. Yani çok uzun bir süredir Türkiye'de toplum sersemleştirilmekte, tutanaklar ortadan kalkmakta, kilometre taşları ortadan kalkmakta, toplumun mekana ve zamana güveni tümüyle ortadan kaldırılmakta ya yok edilmekte. Yani bunu Gezi'den bu yana sürekli bir şekilde görmekteyiz. Ve kalkıp şu anda bu müessese olarak diyebileceğimiz baroların ya da işte derneklerin hedef alınması ya da yok edilmesi aynı zamanda bu toplumu çökertme stratejisinin çok daha ileri bir boyuta geldiğini göstermekte. Çünkü bir dernekten bahsediyoruz ama bir dernek aynı zamanda bir sosyalizasyon mekanı. Bir dergiden bahsediyoruz. Bir dergi bir anlam üretme mekanı. Bir tabipler birliği aynı zamanda gerçeklerin ortaya çıkabilmesini mümkün kılan bir mekan. Peki bir prestije sahip olan bir mekan. Bu mekanların tümüyle artık bir tehdit altında olduğunu görmekteyiz. Ki bu mekanların ortadan kalkması hem sosyalizasyonun ortadan kalkması hem mesleki meşruiyetin ortadan kalkması hem kognitif melekelerin akli melekelerin imha edilmesinin çok daha ileri bir boyuta getirilmesi anlamına gelmekte.
Peki son soru, bu bütün bunları değerlendirdik. Tabii bir de dış politika boyutu var işin. Yani bu işlerin ekseninde aslında tabii ki ekonomik kriz var. Belirleyici belki dinamik olarak. Yani ona bakarak pek çok şeyi ölçebileceğiz. 2020'de pek çok şeyi buna bakarak ölçebildiğimiz gibi. 2021'de de bu olacak gibi gözüküyor net bir şekilde. Opsiyonları ne şu anda? Yani Erdoğan, Devlet Bahçeli ve bu senin kartel diye çizdiğin devlet yapısının giderek Türkiye sıkıştıkça, içeride basınç arttıkça 2021'de savaş rejimine, savaş üreten bir rejime daha mı çok yaklaşıyor olacak? Çünkü görüldüğü kadarıyla bir yeni hikaye üretme içeriye dönük olarak iç siyaset unsurlarından mümkün gözükmüyor. Bu yeni hikaye üretmesi beka meselesini aynı zamanda gündemde tutabilen bir şey. Nasıl bir şey bekleyeceğiz? Yani dış politikada 2020'de pek çok şey yaşandı. Hani şeyi bırakalım, Mavi Vatan'ı, Libya'yı, Libya Anlaşması'nı, Libya-Türkiye Anlaşması'nı vesaireyi bir kazanım sağlandı Azerbaycan'ın yanında yer alınarak. Bu da konmalı bir tarafa. Irak Kürdistan'ın da KDP ile PKK unsurlarının birbirine kırdırılma noktasına getirilmesi de bir nevi bir deneme, bir başarıyla sonuçlanması muhtemel bir deneme gibi bile duruyor. Bir tarafıyla bunlara bakıyoruz, bunları görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ndeki zayıflığın yani Türkiye'nin ekonomisinin çökmesine izin vermeyelim noktasında Erdoğan'a güven, dolaylı bir güven telkin ettiğini de görmekteyiz. Bütün bunlar hepsini bir araya getirdiğimizde dış politikada Erdoğan'ın hala bir takım hamlelere kendisini açık tutabildiğini mi? Ya da Erdoğan rejiminin diyelim. Çünkü Erdoğan değil sadece burada çizdiğimiz tablo. Ne anlatıyor bize? Ne bekleyebiliriz? Ne gördük, ne görebiliriz?
Rejimin bu yayılmacı savaş mantığından çıkmadığı açık. Hala hübris olgusu var. Güce tapınma olgusu var. Ve sınırsız bir güç. Çünkü şimdiye kadar sınırlandırılmayan bir güç. Ne karşı karşıyayız. Yani bir cevap bulmayan, şu ya da bu şekilde hiçbir yaptırıma maruz kalmayan ya da hemen hemen maruz kalmayan bir yayılmacı savaş siyasetiyle karşı karşıyayız. Ki bu savaş aynı zamanda 70'lerde bahsettiğim o ideolojinin de temelini oluşturmaktaydı. Erdoğan açısından bu aynı zamanda Devlet Bahçeli açısından da geçerli, Vatan Partisi açısından da geçerli. Savaş insanın fitretinde bulunan bir olgu. Erdoğan savaşın Yaradan tarafından, Allah tarafından dayatıldığını söyleyebilen birisi. Şehitlik kültürü burada. Toprağın ancak şehit kanıyla sulandığı zaman vatan olabileceğini, bezin ancak şehit kanıyla sulandığı zaman bayrak olabileceğini düşünebilen birisi Erdoğan ve bu diğer bileşenler için de geçerli. Fakat dediğim gibi bunun ötesinde son derece somut olarak bunu zaten Rusya örneğinde de görüyoruz. Kimse bizi durduramıyor. Madem ki durdurulmadı, biz daha da ötesine gidebiliriz. Buradan yola çıkarak aynı zamanda bir medeniyet savaşının düşünülmesi, medeniyetlerin Avrupa medeniyetinin, Batı medeniyetinin erilliğini kaybetmiş dişil bir medeniyet olarak tanımlanması.
Anlaması.
Bu Erdoğan'ın söyleminde çok açık bir şekilde var. Yani Erdoğan adam gibi ölmek var, madam gibi ölmek var dediği zaman bunu çok açık bir şekilde dile getirmekte. Fakat bana öyle geliyor ki bu noktada da Irak, Kürdistan'ı belki hariç, belki Rojava'nın şu anda Rusya tarafından kontrol edilen Ayn Issa gibi bir kasaba hariç burada da bir tıkanma noktasına varıldı. Burada da bir tıkanma noktasına varıldı çünkü bu dış maceralar artık kalkıp içeride bir heyecan yaratmamakta. Ve sanıyorum şu anda Avrupa'da da gerginlik, yani Türkiye'ye karşı çok büyük bir öfke var. Bu öfkenin nereye kadar durdurulabileceği, Merkel'in bunu ne kadar kontrol edebileceği pek ucu açık sorular. yarın şu ya da bu şekilde Avrupa en azından kendi onurunu korumak açısından için bazı tedbirler almaya mecbur kalacak. Ve son Avrupa zirvesinde konuşulanların ne olduğunu biliyoruz. Mart'ı bekleyelim. Bu aynı zamanda tabii Macron'un Merkel'e bir taviz vermesi ve Merkel'in Türkiye'ye taviz vermesi anlamına gelmekte. Mart'ı bekleyelim. Biden'la birlikte bir şeyler düşünebiliriz.
Evet.
Pragmatizm hala havuç. Fakat Biden'la birlikte yeni bir strateji düşünebiliriz. Yorumunun ortaya atılması. Yani orada da bit kanma noktasına varılmış olabilir. Fakat dediğim gibi yani ABD'nin yarınki siyaseti ne olacak onu pek bilemiyoruz. Almanya Mart, Nisan'dan itibaren bir seçim dönemine girmekte. Bu seçim döneminin yarattığı sarsıntılar ne olacak, beklentiler ne olacak onu da pek bilemiyoruz. Fakat yani şu ya da bu şekilde dışarıda sürekli kriz, dışarıda sürekli savaş stratejisinin bence şu anda bir yani orada da bir dönüm noktasına varıldığı gibi geliyor.
Tıkanma noktası dinleyebilir miyim?
Tıkanma noktası evet.
Peki. Tom, peki kısaca özetlemek gerekirse bütün bu konuşmalarımızdan sonra 2027 çok kısaca bir şey söylemek gerekirse bir iki cümle. 2020 Türkiye'si de ne oldu? 2021'e doğru ne olacak?
Milli geliri neredeyse 1 trilyon dolardan 750 milyar dolara inen bir ülke. Yoksulluğun çok ciddi bir şekilde arttığı bir ülke. Hiçbir sorunun çözülmediği bir ülke. Ne ekonomik alanda, ne Kürt meselesi alanında, ne demokrasi alanında. Dış politikada Karabağ dışında belki çok Karabağ aynı zamanda Putin'in stratejisi dolayısıyla başarıya ulaşabilen bir maceraydı. Dış politikada bir tıkanma. Türkiye'nin dış prestijinin tümüyle çöktüğü bir yıl. Ve aynı zamanda Erdoğan rejiminin en azından şimdilik bir tehditle karşı kalmadığını, devamlılığını sürdürebildiği bir yıl.
Peki, burada noktalayalım o zaman. Profesör Hamit Bozas'tan sıcak takipte konuğumuzdu. Paris merkezli Sosyal Bilimler Yüksek Okulu kısa adıyla EHES'te öğretim üyesi. Evet, böyle bir pek parlak gözükmeyen haliyle böyle durum. Bir Türkiye manzarası üzerinden konuşmuş olduk. Böyle noktalayalım ama yine de her şeye rağmen Hamit, bizi izleyenlere, dinleyenlere, izleyicilerimize, dinleyicilerimize iyi bir yıl dileyelim. Huzur, sağlık dolu bir yıl. En azından daha iyi bir yıl olsun. Daha yani kazasız, belasız bir yıl olsun diyelim. Ne dersin?
Evet, tabii mutlu ve esenlikli yeni yıllar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.